Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar Murat. Seni sormalı.
Ben de iyiyim. 3-8 Eylül, Eylül ayına kavuştuk nihayet. Biraz serinledik.
Ne güzel, evet.
Evet. Yazdan kurtulduk. 35 numaralı gündem.
Serinleyecek bir durum gerçekten.
Şimdi bizim haberlerle girişelim gündemle. Avrupa Birliği'den bir haber. Bunu daha önce yapmıştık aslında. Hani geliyor, yapılacak, edilecek derken artık resmi olarak bir yola girilmiş. Netflix gibi servisler, sadece o değil yani. Netflix ve diğer stream servisleri %30 oranında yerel içerik bulundurulacakmış bundan sonra. Avrupa Birliği içerisindeki...
%30 çok. Evet. Çünkü hani öbür içeriğin büyüklüğünü düşünürsen %30'u bulmak zor. Onu umarım o şeye dönüşmez. Hani diğer içeriği keserek %30 oranını sağlamak.
Değil mi?
Yani bunu kesin Fransızlar çıkartmıştır. Onların başının altından çıkmıştır. Şimdi kötü bir şey değil. Şimdi Türkiye'de mesela dersin ki onu %30 yerli içerik için Netflix para harcasın. Hmm. Ya da işte yaptırsın ya da satın alsın. Tamam, öyle olursa. Çünkü tabii şey var, hani şimdi senin bir sinema sektörün var. Netflix dünyanın en büyüklerini getiriyor. Onlar her şekilde seni dövecek. Para var. Her türlü dünya yıldızları var. Dünyanın en yüksek kalitede efektleri var. Şeyleri var, ışığı var, bilmem nesi var. Sen nasıl rekabet edeceksin? Bir şekilde arkandan destek olmazlarsa erir gidersin.
Tabii.
Böyle bir şart. Kötü değil bu.
Değil tabii.
Kötü değil.
Ama hani yasak sağlamak için de hani sırf %30'u dolayalım diye çöp içerikte yapmamaları lazım.
İşte onu artık ayarlayacaklar. Bir sürü de şey var tabii, hani puhu falan gibi bir yerler var. Hani bir kere bile girmediğim ama gördüğüm bahsini. Onların içeriği tabii, onlar satar mı Netflix'e yoksa Netflix kendi mi yaptırır, artık kar zarar hesabını yapacak her ülkede. Ya şeye falan destek olsan, şimdi bir sürü amatör film çeken adam var. Hmm. O filmi neredeyse cebinden çekiyor. Neredeyse değil, cebinden çekiyor. Festivale falan sokup da bir iki gösterebilirse karı o oluyor, sonra gidiyor.
Öyle.
Hatta bir kısmı YouTube'a yüklüyor, ondan sonra sunuyor. O adamlara öyle bir destek olsan nispeten ucuz yerli içerik oluşturursun.
Şey de sayılacakmış, hani çok da gırtlaklarını sıkmıyorlar. Hani hazır içeriği satın alabilmek de işte, ondan sayılacakmış.
Kütüphanede bulunması. Hmm. Olsun.
Büyükşehir Belediyesi, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir şey yaptı. Yeni bir konteyner sistemi tanıttı. Pet şişeleri atıyorsun, sana
kartına
karşılığında
para işliyor. Para ama işte biraz küçük. Şimdi bazı NTV falan bazı kanallar çıldırmış. İşte iki tane şişe atınca bilet veriyor falan diye. Yok, hani hiç. Artık rüyasında mı gördü, bir karın ağrısı yaşarken mi o şey yaptı? Ya 0.3 kuruş mu ne diyor öyle. Adam? 3 kuruş bile demiyor yani. Şey, verdiği para öyle bir şey.
Şişenin boyuna göre.
Öyle yani, iki tane şişe atar da şey mi? 1,5 tonluk şişe mi atacağım içine? İki tane şişe atınca bilet falan vermiyor ama kartına bir kredi işliyor. Yani hoş bir şey. En azından insanları teşvik edecek bir şey. Hı hı. Hoşluğuna gidecek bir şey. Güzel.
Acaba biraz daha hani bu kuruş bazında değil de biraz daha etkinlik bazında mı bir şeyler olabilse? Atıyorum sinema bileti verirsin mesela. Gençleri teşvik için söylüyorum.
Belki, belki. Çünkü verilen kuruş çok düşük olduğu için bir yerden sonra da hani şimdi bir otobüse binebilmek için konteyner dolusu pet şişe atacaksan tabii bir yerden sonra hadi be diyecek insanlar. Daha bir teşvik eden bir şey olsa. Şimdi şöyle bir durum var. Eskiden kocaman çuvallarla kağıt topluyorlardı sokaklarda. Şimdi o adamların hiçbiri kağıdı almıyor. Hatta sen verirsen de çöpe atıyor. Çünkü pet şişe ve alüminyum topluyor artık. Hı hı. Kağıdın değeri kalmamış falan filan. Pet şişe, bilemiyorum, pet şişeleri şöyle birazcık da sorun oluyor. Evde ayırıyorsun bunları. Ayırıyorsun da bir yerden sonra ev atık toplama merkezine dönüşüyor. Şimdi benim evde petler ayrı, kağıtlar ayrı, normal çöp ayrı, camlar ayrı. Hani birazcık da tamam güzel ama işte 4 tane 1000 diyelim hani toplama kutusu olunca artık birazcık fazla.
Sana onu soracağım. Oluyor. Aslında bu geri dönüşüm yeni bir şey değil. Bunun özel çöp kutuları var.
Var da işte Murat o bir çok büyük sorun. Ya şimdi belediyelerin yerel uygulamaları var. Yerden yere değişiyor. Mesela benim daha önce yaşadığım semtte belediye bu recycle, geri dönüşebilir çöpleri ayrı istiyordu binalardan ama onun karşılığında çöp torbasını sana bedava veriyordu. Bu güzel bir alışveriş bence. Şimdi yaşadığım yerde öyle bir şey yok. Sokaklarda, caddelerde şey var. Atık, geri dönüşebilir atıklar için ayrı konteynerler var. İşe yarıyor mu? Yaramıyor. Ben Twitter'da belediyeyle kaç kere didiştiğimi görmüştür bazı takip edenler. Belediyenin yapabileceği bir şey yok. Oraya koyulmuş üzerine 1000 kere her açıya, her düzleme, konteynerdeki her düzleme buna çöp atmayınız.
Evet.
Ambalaj atıkları içindir falan yazılmış. Hayır kardeşim oradaki soğancı çuvalla çürümüş soğanı içine atıyor. Gözümle gördüm. Yapabilecek hiçbir şey yok. Onun yanında normal çöp konteyneri var ama hayır onu atıyor adam. Her zaman zaten onların yanına gittin mi kokudan duramıyorsun. Çünkü öbür adam da işte kurbanın bağırsaklarını atıyor onun içine. Onun ne kadar başa çıkabilirsin? Bir süre sonra belediyede beziyor. Onu ne oluyor? İşte atılmasın diye yok ağzını kapatıyor. Bilmem ne yapıyor. Çok zor. Aslında hani belediye için de kazançlı bir şey.
Evet.
Çünkü çöpe bir sürü karton gidiyor, bir sürü plastik gidiyor, bir sürü metal gidiyor. Ayırıp geri dönüştürebilirsen güzel bir şey. Ama bu geri dönüşüm işi az kazandıran bir şey. Yani şöyle bir şey var. Çöpten çıkardığın plastiğin maliyetinin hazır plastik, yeni plastik almaktan düşük olması lazım.
Tabii.
Yoksa anlamı yok. Yenisini sipariş ediyorsun. İşte şey de olmuyor. O plastiğin üzerine kurbanın bağırsaklarını attı mı adam? Senin onu bir de işte yıkatman, ayıklayacak adam tutman bilmem ne gerekiyor. Maliyeti yükselince de diyorsun ki fabrikasından sipariş ederim yeni plastik maddesi. Bununla uğraşacağıma diyorsun. Bakalım belediye böyle bir şeye girişmiş. Güzel. Cam için de yapabilirlerdi bunu. Cam kumbaraları var. Onlar da aynı şekilde. İçine adam onun o küçücük deliğinden çöp torbasını silindir yapıp atıyor. gördüğüm şey yani uydurduğum şey değil. Biraz böyle işte oyunlaştırmayla, küçük kazançlarla falan teşvik ederlerse bir süre sonra da kültürü oturur bu işe.
Evet.
Ama biraz işte ilk başta sancılı olacağı kesin.
Bir seni huylandıracak bir şey. Konteyner birinin ayda kaç tane, haftada kaç tane, toplamda kaç tane atık attığını takip edebiliyormuş.
O da işte bir de o hakkımızda o evet. Database oluşacak. Bu adam hatta o zaman belki bir şey de olur bir süre sonra. Şişenin barkodundan bu adam pınar su mu içiyor, erikli mi içiyor, yok ne var başka koru su mu bir şeyler. Onu mu içiyor onu da takip et. Oho.
Onu da şey içinmiş hani şimdi kuruş bazında veriyor ya hediyeyi. Adet bazında da saysın ki adette de işte şehir tiyatrolarından sana bilet verecekmiş.
İyi. Ya güzel Murat işte teşvik edilsin. Bunlar şu anda gönüllü yapılan şeyler. Bir yerden sonra zaruri olacak.
Evet.
Hatta belki keşke olabilse de.
Yani.
Çünkü hani görüyorsun adam şurada bizim binanın önünde gömme konteynerler var belediyenin. Adam pet şişeleri atıyor onun içine. Takır tukur.
Yani
normal çöp konteynerine. Halbuki o işte geri dönüşebilecek bir şey.
Öyle. Huawei'den haber var. Bu hafta onun çok gündemdeydi. Benchmarklarda hile yaparken evet. Yakalandı.
Ya daha önce de grafik benchmarklarında telefoncuların hile yapması yeni bir şey değil.
Değil.
Huawei yeni ama Huawei 1-2 hafta önce bir GPU boost falan bir şey çıkarttı zaten. Acaba o mu bu işi karıştırdı bilmiyorum. FutureMark, 3DMark'ın, PCMark'ın yapımcısı Huawei'yi çıkarttı sıralamalardan. Yani uygulama çalışmıyor değil, çalışıyor da sonuçları resmi sıralamaya girmiyor, alınmıyor.
Şöyle, Huawei zaten kabul ediyor bunu. Anantec yapmıştı o testi. Şeyde Huawei'den de cevap gelmiş onlara. Adam diyor ki, yani zaten Çinlilerin hepsi yapıyor. biz de yapıyoruz da getirmiş lafı. Hani bir şey de yok. Hani bu tamam ortaya çıktı, geri adım atacağız, düzelteceğiz, öyle bir şey yok. Artı senin dediğin de doğru. Adamlar diyor ki ya işte biz oyun, yani uygulama bazında ben diyor
bunu performansımı özellik olarak ekledim diyor.
Evet, arttıracağım diyor.
Evet. Overclock'u
evet.
Sistemime ben ekledim diyor.
Öyle diyor. Ama işte dediğin gibi 3D Mark falan kabul etmedi bunları ve çıkardılar şeyden, sıralamadan. Sırf o değil. Hem Huawei hem Honor. İkisi birlikte zaten
aynı
şeyler.
Aynı marka zaten. Hı-hı. Aynı üretici. Kimsenin satın alma kararını etkileyeceğini zannetmiyorum.
Yani ben de zannetmiyorum. Ama buradaki zaten şey ilginç.
Zaten telefonda benchmark söyleyeceğini unutma. Telefonda benchmark konusu bir 5 yıl önceki ilgiyi uyandıran bir şey değil.
Değil.
Ben Antutu falan artık öyle şeyler benim hayatımda yok. Yüklemiyorum, bakmıyorum bile. Yani Antutu özelinde niye? Antutu'yu her çalıştırdığında sonucun deli gibi farklı olması ve onun sürümünün bilmem kaç günde bir yeni sürümünün çıkması kullanmamayı bana öğretti. Çok gerekiyorsa işte bu Future Mark'ın programlarını deniyorum, o kadar.
İlginç tarafı şu, adam diyor ki ya diğer bütün hani Çinliler, rakipler böyle yapıyor. Biz diyor hani skorumuzu verirsek adamlar bizi geçecek diyor.
Ama bu birazcık ilkokul birinci sınıf savunması evet. Ya. Hani niye sen onu yaptın? Bütün arkadaşlarım yapıyordu, ben de yaptım. O yani o savunma değil biliyorsun. Onu ana baba kızar öyle bir savunma yaparsın.
Yok, buradan anlıyoruz ki diğer Çinlilerde de var bu mesele demek ki. Onların da skorlarına bakılması lazım.
Ya puanı overclock yoluyla arttırmak başka, öyle bir performans olmadan puanı yüksek çıkartmak başka.
Evet.
Şimdi overclock yoluyla puanı arttırmakta bence bir sorun yok. Çünkü hani oyunda da bunu yapıyorsan ve çalışıyorsa, grafiklerde bozulma olmuyorsa tamam, niye yapmayayım? Ha, ama kötü olan hani 40'ı 50 diye gösteriyorsan bir şekilde başka oyunlarla, o büyük bir sorun.
Tabii.
Birazcık bence şeyle uğraşıyorlar. Beyhude uğraşıyorlar. Çünkü hani sektör ve insanlığın algısı geçti birazcık o Antutu puanına kadar bilmem ne dönemini. Birazcık onlar 5 yıl önce de kalmışlar bence.
Çünkü telefonlar o kadar hızlandılar ki artık orta seviyeler bile. Hani şey, oradaki rakam artık hayatını etkilemiyor hiçbir şekilde.
Yani şunu da anlamıyorum. 2 hafta önce de Huawei'nin yine başı fotoğraf konusunda bir tartışmayla başı derde girdi. İşte P20'nin fotoğrafları aslında SLR fotoğraf makinesiyle çekiliyor. Reklam fotoğrafları diye. Ya P20'nin zaten kendisi yeterince tatmin edici bir fotoğraf çekiyor. Bunu yapıyorsan niye yapıyorsun? Yapıyorsan niye acemice yapıyorsun da anlıyorlar. Bilmiyorum, ben anlamıyorum bu olayları.
Doğru.
Hani kötü bir makine olsa tamam ama P20'nin fotoğrafı zaten
en iyilerinden biri.
Kadıköylüler bilir. İskele tarafında her zaman bir binanın üzerinde giydirme oluyor iPhone fotoğrafıyla. O kadar çekiyor. P20'de o kadar çekiyor
belki
işte. Demek
çekiyor.
Ki yani şey yok. Hiç hileye hurdaya gerek yok.
Evet. Çok tuhaf. Yani bunlar çünkü abi reklam ajanslarına veriyorlar bu işleri. Onlar kendi kafalarından iş yapıyorlar.
Yani evet. Bu böyle firmanın toplantı odalarında fısır fısır şeytani bir şekilde geliştirdiği değil. Şey değil de ajansın halt etmesi, reklamcının halt etmesi falan da olabilir.
Öyle. Öyle.
Yani ne bileyim, ajansın fotoğrafçısı ya telefonla fotoğraf mı çekilir abi, ben bilmem ne Canon'la çekeceğim deyip çekip de sonra bu skandal mı oluşuyor? Bilmiyorum.
Bazen de biliyorsun elde zaten o fotoğraflar hazır oluyor. Stok gibi.
Öyle. Nokia'da da olmuştu.
Çok oldu.
Lumia zamanlarında falan.
Evet. Ve şey ters tepiyor yani, fotoğraf konusunda iddialı bir telefonun böyle bir hile yaptı ortaya çıkınca bir reklam yüzünden acaba bu kadar iyi değil mi diye düşünür insanlar.
Evet.
Halbuki iyi. Biz hileden söz açılmışken bizde de var bir yerli anakart muhabbeti.
Haftalardır sürüyor. En sonunda çünkü bu bir arkadaşın ben ürettim dediği anakartı
buldular.
Çin'de buldular. Hatta bir yayın, Türkiye'den bir yayın.
Evet.
Buldu.
Güneş değil mi?
Aynı şey, aynı anakart, evet. Aynı anakart. İşte şimdi de yeniden o konuda bir tartışma dalgası açıldı. Evet, hani biz bu konuya çok bulaşmadık en başından beri. Çünkü hani doğrusunu söylemek gerekirse hani birisi karşıma geçip de kendi imkanlarımla evde anakart ürettim deyince ben hani daha soru sormuyorum bunun üzerine. Tamam yani, çünkü şimdi hani kendi imkanlarımla bir baskılı devre kartı yaptım. Radyo devresi. Tamam, hani babam da yapıyordu öyle PCB. Tamam, okey, olabilir. Onun daha gelişmişi, bilgisayarla tasarlanmışı falan olabilir. İki katmanlı PCB olabilir. Ama şimdi anakart dediğinin en kötüsü 4 katman. Ciddi bir teknoloji. Üzerinde biliyorsun onları elle lehimleyemediğin devre elemanları var, şey var. Bunu birisi kendi imkanlarımla yaptım deyince geç bir yol kardeşim dersin. Yani şey değil bu. Tartışılacak bir tarafı yok. Ya burada sorumlu olan basın. Hı hı. Bunu haber yapmış yayınlar var. Türkiye'nin en büyük ajansları. Yapan gazetecinin birine ben sordum. Ya haber, en ufak bir detay yok haberinizde. Hani bu anakart ne? Kombinin içindeki anakart mı? Telefon anakartı mı? Bilgisayar anakartı mı? Hiçbir detay yok. Gazeteci bana şey dedi. Ben de iletişim bilgilerini vereyim, siz sorun dedi. Yani okey, benim işimi sen yap. Maaşı ben alayım. Haberi sen yap. Bana diyor ki sen sor. Var mı böyle şey? Şey diyebilirsin. Gazeteci anakarttan ne anlayacak? Doğru. Ama işte o zaman ya ne bileyim, TÜBİDER'e sorsun. Desin ki ya böyle bir iddia var bilmem ne. TÜBİDER değerlendirsin. TÜBİDER de ne yapsın? Niyazi Saral'a bizim iletsin. Niyazi Bey de ben ondan bu anakart üretecek Türkiye'de birisi dendi mi? Onun sözünden daha muteber bir söz kabul etmiyorum. O der ki ya Türkiye'de 4 katman anakart üretecek tesis yok der. Geçer. Ya da var der. Yani bilmiyorsan birilerine soracaksın. Basın bunu da yapmıyor. Sayfalarca haber yapıyor. Televizyon haberi yapıyor. Sonra bu anakartın Çin'den satın alınabildiği ortaya çıkıyor.
Yok abi, şey baktığın zaman oyunlarda işte bu kadar adam öldürülüyor deyip oyun uzmanı çıkartmayı biliyorlar.
Ya tabii ki, tabii ki canım. Yani. Mavi balina uzmanı falan çıkıyor. Yani neler gördük. Ben ya şimdi şey yapınca Murat, bu bir şeyleri biz üretelim isteği olunca ve bu birazcık işte fazla gazlanıp da bir de fetiş haline gelince bunlar çıkıyor. Bu şey mi? En son zincirin en son halkası diye bu şimdi ortaya çıktı. Geçmişte ne yerli arabalar gördük. Adam araba yaptık diyor. Araba şey, kep, kapı mapı, cam yok. Hepsi polyesterden, aynı bu canın uzaktan kumandalı arabalarının üzeri gibi tek parça kep. Araba diye, araba yaptık diye adam kendini paralıyor. Bütün basın orada fotoğraf çekiyor, haber yapıyor. Kimse sorgulamıyor. Abi arabanın camı yok, kapısı yok diye. Sorgulamıyor. Aşağıda artık ahşap bir iskelet mi ne var? 4 tane tekerlek var. Üzerine böyle giydirilmiş şey, araba yaptık diye. Yani dediğim gibi ya, basınsan sadece şey değilsin ki. Ya bir sor ya. Kaputu açamıyoruz. Kaputu açamıyoruz. Motoru nasıl koyacağız içine de. Hani bunu şey yapmak zorunda değilsin. Hani uzmanı olmak zorunda değilsin. Hiç anlamıyorsan evet, gazeteci her şeyi anlayacak değil. Gazeteci bir gidiyor, çekiyor, konuşuyor, bilgileri topluyor, geliyor. Onu yanıltabilirler de. Ya da anlamadığı bir konuyla karşılaşabilir. Bugün çünkü yerli anakart haberine adamı yolluyorsun. Oradan geliyor. Ertesi gün Rize'de fındık üreticileriyle görüşmeye yolluyorsun aynı adamı. Hepsini bilecek değil ama bilene sorabilir kardeşim. Sormuyorsa bu ve bu bir kirli bir operasyonsa, devletten teşvik bilmem ne alınıyorsa, ben o gazeteciyi de onun basın kuruluşunu da bu işte sorumlu tutarım kardeşim. Bir kişi biliyorken 1000 kişiye, 100 bin kişiye, 1 milyon kişiye ulaştırdınız bu yalan haberi. O zaman sorumlusun kardeşim. Ha, ben anakarttan anlamam. Anlayana sorsaydın. Anlayana sorsan çünkü en azından buna, bu konuyu daha kuşkulu davranmalarını, daha çok araştırmalarını söyleyecektir. En azından. En azından. Doğru. Çünkü bakıyorsun yerli anakart diye gösterilen ürün bitmiş, mamul bir ürün. Üzerinde özel yapılmış soğutucusu falan var. Hani böyle her tarafından kablolar çıkan falan bir PCB olsa derim ki ya adam uğraşıyor, bravo. Başlamış hani ilk. Ve bir de şu var Murat. Şimdi geçen günlerde de 5. nesil savaş uçağı konusu konuştuk. Şey yapamazsın ki, hani o anakarttan önce ne yaptın? Hani şey olsa böyle raflarda yarısı tamamlanmış işte 1000 tane öyle uyduruk, her tarafından kablolar çıkan falan kart olsa dersin ki adam 10 yıldır uğraşıyor, buna, bu düzeye geldi. Öyle bir şey de yok. Ben hani pazartesi günü evde oturup kuru fasulye pilavımı yiyorum. Salı günü anakart yaptım. Bitmiş durumda. En yüksek düzey öyle şey anakart da değil. Hani 486 anakartı da değil. Gün 2018 anakartı. Aklımı esti yaptım. Sorgulamak zorundasın.
Hayır, bu
umarım gerçekten bir gün yapılır ama bunlar işte bakıyorsun arkasından hep teşvik. Teknokent'te ofis bilmem ne bir şeyler çıkıyor.
İşin kötü tarafı işte bunlar yüzünden hakkıyla bu işi yapmaya çalışanlar da yarın
küsüyor.
Ya küsecekler ya da o adamları öyle bir araştıracaklar ki bezdirecek bürokrasi.
Ya işte bir şekilde onların yapmaması için elinden gelen yapılıyor. Çünkü hani tükürükle çalışan motor yaptım haberi basında o kadar ilgi görüyor ve hiç sorgulanmıyor ki. Kenarda gerçekten benzinli motor yapan adam bir süre sonra lanet olsun diyor geçiyor. Hani ya yurt dışına gidiyor gerçekten bir elinde bir cevher varsa ya da dediğim gibi lanet olsun diyor geçiyor.
Bunun üzerine ajanslar haberi yayından kaldırmışlar orijinal haberi.
İşte bu yetmiyor. Özür de dileyeceksin kardeşim. Özür de dileyeceksin. O haberimiz yanlışmış da diyeceksin. Yok öyle kaldırdık bitti diye bir şey yok. Televizyonda yayınladın. Haber yapıp yayınla. Onu geri insanlığın aklından geri çekebiliyor musun?
Öyle.
Sen şimdi bunu konuşuyorsun. Teknoseyri izleyenler ya bu ne biçim iş bilmem ne konuşuyor. Bir sürü kişi televizyonda izledi. Şimdi kahvede anlatıyor. Bizim çocuk yapmış. Şey, bir de o hani o ürün piyasaya çıkmayınca şey diyecek işte Batı engelledi bilmem ne yaptı diyecek. Yani insanları yanılttıktan sonra delete'e basıp silmek yok öyle.
Tabii.
Birisi bakalım yapar umarım.
İnşallah.
Bestel falan telefon üretiyorsa anakart da yapıyor. Telefonun da anakartı var. Devre kartı var.
Tabii.
Onu yapıyor sonuçta. Ya Murat aslında tabii şu var. Anakart yapmak bir şey değil. Tasarlamak tasarla git Foxconn'a sipariş et üretsin.
Evet.
Üretsin. Çevresi de o kendi çevresi kirlensin. Her türlü ham maddesiyle şeyle uğraşsın. Sana bitmiş halde satacağın ürünler kutusuyla gelsin. Sen de sonra pazarla. Hı hı. Başarı bu. Tamam onun o makinesini çalıştırmak, fabrikasını çalıştırmak da güzel ve bir kazanç. Ama günümüzde şey değil. ViewSony'in monitör fabrikası yok. Hani nasıl olabiliyor bu? En saygın monitör firmalarından birisi. Çünkü adam ofisi var, tasarlıyor. Elini bile kirletmiyor. Hiç böyle makine şeyden, kamyondan yük indirmesi bilmem nesi gerekmiyor. Oturuyor, beyaz yakalı gayet güzel. Ofisinde çalışıyor, monitörü tasarlıyor. Sonra Çin'deki bilmem ne firmasına onu sipariş ediyor. Bundan 100 bin tane üretin diye. Onları da zaten oradan işte dünyadaki ağına göndertiyor. Tamam, dünyanın en önemli monitör firmalarından birisi. Böyle.
Doğru. AMD'den 55 dolarlık işlemci geliyor. Athlon evet. 200GE.
Çünkü Ryzen'in en ucuzu bile pahalı.
Pahalı tabii.
Göreli olarak. Bir şey lazım. Tabii 50 dolarlık da bir işlemci lazım.
Evet. Şimdi burada şey yanıltmasın. Athlon ismi biraz geçmişte kalmıştı. Yok, bu Zen mimarili bir işlemci. Yeni sokete takılıyor.
Intel'in Pentium'u var hala. Gibi. Bu da onun karşılığı. Evet. AMD'de de Athlon var. Zaten soket güncel sokete takılıyor.
Güncel sokete takılıyor. İki çekirdek. Hyperthreading'i var.
DDR4 destekli falan. Güncel bir işlemci, ucuz işlemci.
Şey de var, GPU da var içinde.
İş görür işte. O Intel'in Pentium'ları kötü değil. Bu da o düzeyde.
Daha üst modellere çıkacakmış ama onların detayları belli değil. İşte ya yani sistem kurayım çalışsın diyene. Masrafsız işlemci işte.
DDR4 daha pahalı tutacak işlemciden. Takacağın değerlisi, bellek daha pahalı tutacak. SSD daha pahalı tutacak. Bunun daha yukarıları da çıkacak.
Evet.
220 falan daha yüksekleri de çıkacak. Bu 200GE.
Google Chrome 10 yaşındaymış. Tasarımı da değiştirdiler.
Ama başka bir şeyler daha değiştirdiler. Başka garip özellikler geldi. Mesela adreslerin başındaki W'ları göstermiyor falan. Onu da tabii ki isyan ettirdi insanları. Çünkü hani kimi sadece basit bir kullanıcı değil, güvenlik konusunda deneyimli uzman kişiler diyor ki ben hangi adresteysem o adresi görmek istiyorum.
Doğru.
Sen o adresin şurası gereksiz bilmem ne diye kesip diyor beni yanıltma. Çünkü yarın öbür gün bununla maraz doğacak bundan. Güvenlik
phishing dediğimiz
olacak.
Şeyin.
Evet. İşte onun ayarlarını buldular. Derinlerde kapatma bir yerde var. Bir kapatma ayarı var da niye böyle iş çıkartıyor? Bilmiyorum. Bazı arkadaşlarım da yeni Chrome'dan sonra YouTube videolarında ses var, görüntü yok diye isyan ediyor. Gerçi o bak internette çözümünü bulmaya çalıştım. 7-8 yıldır sürekli insanlar böyle isyan etmiş.
Bende öyle bir sorun olmadı. Aslında Google'ın URL sistemiyle bir derdi var. Onu değiştirmek istiyor kökten. Fakat yerine bir şey bulamamıyorlar. Çünkü bu phishing mesela o da URL'de sen fark ettin fark edemedin. İşte düşüyorsun tuzağa mesela uyduruyorum. Bunların da olmadığı, yapılamadığı bir sistem istiyorlar ama ne olduğunu bulamamışlar da henüz.
Google bulamayacaksa
yani.
Ben nasıl bulayım?
NSA tarafından geliştirilen şifreleme sistemi Linux çekirdeğinden çıkarılmış.
Evet. NSA yani Amerika'nın güvenlik kuruluşu diyelim. Bir şifreleme algoritması geliştirmiş SPEC diye ve bu Linux'un çekirdeğine kabul edilmiş. Ama bir süre sonra demişler ki biz ne yapıyoruz? Yani bu çünkü bize ait bir şey değil ve sorulduğu zaman da bunun diyorlar detaylarını vermiyor NSA. Vermiyorsa daha önce de zaten hani yıllar önce de NSA'nin benzer başka konularda hamleleri olmuş. Güvenlik konusuna bulaşmaya aklı selim olan her kuruluş ya da oluşum reddetmiş. Çünkü bu adamların işi casusluk. Onun şahikası durumundalar. Bu adamın güvenlik için yarattığı bir şeyi kabul etmekte iki kere düşünmek lazım. İşte Linux'ta bir süre sonra aklını başına toplayıp onun yerine açık kaynak, hani her evet. Şeyi açık bir sistemi bu spec yerine koymayı kabul etmiş.
Biraz da işin ucunda Google var. Çünkü onlar da onların da derdi şu, bu IIS şifreleme sistemleri falan güncel şeylerde, telefonlarda var da eski telefonlarda yok.
Yok.
Ve hani onu software olarak yapıyorsun. Yaptığın zaman da yavaş çalışıyor. İşte bu hızlıymış. Birazcık bu yayılsın istemiş ama işte vazgeçilmiş. Çünkü yazılımda daha hızlı çalışan işte XChacha diye bir şey
başka
çıkmış.
Başka bir şey yerine koyup.
Ucuz Android'ler, eski Android'ler de onu kullanacaklarmış.
NSA'nin çözümünü şey yapmışlar.
Evet.
Dışlamışlar.
En çok satan akıllı saat Apple Watch.
4.7 milyon.
Evet.
Hani bir sürü alternatif var piyasada ama bu tek başına en çok satan bu olmuş.
Çok şaşırtıcı değil. iPhone'un yaygınlığıyla birazcık alakalı olduğu için.
Tabii ki. Beraber daha entegre, daha uyumlu diye insanlar
evet.
Bunu kabul etmişler. Bir de Apple Pay falan gibi iş gören bazı kullanımları var. Ama hani şunu sorgulayabilirsin. En çok satanı 4.7 milyon. Daha bir de bunun İşte Samsung Gear falan gibi marka olanlar var. Bir de hani biliyorsun Xiaomi artık falan. Akıllı saatin markasızı falan da var.
Tabii.
Düşün yani en çok satanı 4.7 ise aslında toplamda Hazar o kadar küçük. Büyük bir hacim yok.
Evet.
Akıllı saatte.
Doğru. Bu arada haftaya şimdi yeni iPhone'lar tanıtılacak diye bekliyoruz. Şimdi insanlar şeyi konuşuyorlar. İlk 10.000 TL'yi Türkiye'de hangi telefon geçecek diye.
iPhone geçer.
Herhalde onlar geçecektir. Samsung çok yaklaştı
bugün. Note 9 bir atakla, çünkü Note 9 fiyatları duyurulduğunda bu en son yaşanan kriz yaşanmamıştı.
Evet, yeni yeni yaşanıyordu.
Aradan işte bayram geçti, bu kriz geçti, süre geçti. Note 9'un fiyatına bir ayarlama yapıldı.
8.000 oldu.
Yukarı doğru bir ayarlama bu.
Evet.
Ucuzu 8.000 oldu değil mi? 6.500 lira olan 128 evet. GB'ı 8 oldu.
512 olan da 9.300 oldu.
İşte onu 10.000'e çok yaklaştı. Herhalde 10.000 olmasın diye belki 9.500'de durdurdular. Ama işte biz daha incelemesini hazırlıyoruz. Biz iyi oldu. Biz yüksek fiyattan yapacağız. Hani doğruluk açısından iyi oldu. Ama çok yüksek. Apple 10.000 liraya geçecektir.
Herhalde. Abi şey çok fantastik
çok yüksek,
değil mi?
Çok yani... 6 işte yılın yarısını çalışırsan ve hiç yemezsen o parayı bir üst düzey akıllı telefon alabiliyorsun.
Şey tuhaf değil mi abi? Biz bu yani Tekno Seyir'de 2000 liraya telefon alırma videosu
tabii
yaptık.
Tabii ki. Yani ben işte şeyi gelişmeyi yanılmıyorsam 1500 liradan takip etmeye başladık. Çünkü Lumia 920 1500 liradan girmişti diye hatırlıyorum.
Galiba öyleydi.
Sonra G bilmem kaç, LG'nin yok Optimus bir şey. Optimus. 1800 lira, 1866 mı ne öyle bir ilginç fiyatı vardı. Oo dedik en yüksek telefon bu. Sonra 2000 lira oldu ve işte 10 bin lirayı konuşuyorsun şu anda.
Evet.
Çok kısa dönem, kısa zaman içinde bu gerçekleşmesi, bu değişimin çok ürkütücü.
Öyle. Ya
10 bin lira yani ciddi bir hani fiyat, kolay kolay yutulabilecek bir şey değil.
Taksit sayısı az ya da yok zaten.
Bir de evet taksit engeli var. Ha tamam, satılacak mı satılacak, alacak mı insanlar alacak ama o insanlar zaten alıyor. Yani o şey değil. Tekno Seyir'i falan izlemiyor onu alanlar. Yenisi çıkmış diye alıyor. Onların yükseldi alçaldı çok derdi yok. Hatta hoşuna gidiyor. 10 bin lira alınca 10 bin verdim 10 bin liralık telefon diye masaya koyacak. Onun hoşuna gidecek o. Sen tabii kirayı mı ödesem, telefon taksidi mi ödesem diye bir ayrım içinde olduğun için sana zor.
Öyle.
Bilemiyorum. Ne? Yani bizi de şeyde zorluyor şimdi. Note 9 tabii ki çok güzel. Android'de şu anda zirve. Ama 9 bin küsür lirayı nasıl söyleyeceksin?
Ya.
Nasıl söyleyeceksin? O biraz zor.
Ve daha artmayacağını da hiçbir garantisi yok
tabii
işte.
Tabii ki. Çok zor.
Her şeyin fiyatı artıyor bu anda. Bilgisayar almak da zor artık. Laptop tabii almak
ki
da zor.
Tabii ki. Ya şimdi hala tabii şey adam var şimdi. Şuradan sucuk ekmek alıyor ve onun dolarla bir ilgisi olmadığını varsayıyor. Ama gururla da şeyi söylüyor. Sucuk Afyon'dan geliyor diye söylüyor. Işınlanarak gelmiyor Afyon'dan. Kamyonla geliyor. Mazot konuyor, benzin konuyor deposuna. İşte hani bir yerden ha şimdi anlamaya başladın mı? Senin o sucuk ekmeğin dolarla alakalı. Afyon sucuğuyla da yapılsa. Şey yavaş yavaş anlıyor insanlar.
Evet, evet. Hayır, bu öyle bir sektör ki abi şimdi biliyorsun bazıları da çaktırmadan gramaj düşürüyor şimdi fiyatı.
Ya tabii canım
için.
Ya da şöyle bir durum var. Bu fiyatlar hep yükseliyor. Dolar düşünce fiyat düşmüyor. Heh. Hep yukarı doğru gidiyor.
Evet.
Öyle.
Yani sana adam daha az laptop, daha az Note 9 veremiyor. O fiyata çat diye yansıyor böyle.
Evet. Ekmekçinin öyle bir avantajı var. Ekmeği küçültebiliyor.
Öyle. Nerede kalmıştım? Şimdi
Amazon.
Evet, Amazon.
Onlar da
1 trilyon dolar.
Parayı nereye koyacaklarını bilmiyor.
Geçtiler. O Amazon da hala gelemedi. Türkiye'ye gelecekti. Hala
o
yok.
Bu yaz şey oldu, yalan oldu o iş. Amazon kitap, ben Amazon ismini ilk duyduğumda kitapçıydı.
Tabii.
Kitap satıyordu. Bugün her şeyi satıyor. Hı-hı. Uranyum var böyle tenekeyle. Cidden arat var. İşte 1 trilyon dolar. Bir de şey var. Amazon sadece biz tabii işte kitapçı bilmem ne dükkan kısmı hemen aklımıza geliyor da onun sunduğu hizmetler var. Şey boyutu var. İşte Alexa'sı var. Telefonu var. Bulut servisleri var. Amazon 1 trilyonu rahatlıkla eder.
Evet, uranyum varmış hakikaten.
Var. Tenekeyle ya.
Amerika 2014 yılındaki Sony saldırısıyla WannaCry için bir hedef buldu. Kuzey Koreli bir ajan. Dediler ki bu adam sorumlu. İlk defa hani direkt hedef gösterdiler. Ve hani iddianame hazırlandı.
Mi? Acaba öyle
nereden
mi
bileceğiz? Tabii o ayrı konu. Bakalım ne olacak, o iş tekrar masaya geri geldi yani.
Görünüşte Kuzey Kore'de pek öyle yüksek bir teknoloji yok. Nasıl bu kadar yüksek düzey saldırılar Kuzey Koreli ajandan nasıl gerçekleşecek bilemiyoruz tabii.
Tabii.
Bizde Kuzey Kore bölümü var Tekno Seyir'de.
Evet. Oraya gitti Ömer Serkan Bakır. Evet. Bizde bölüm var, izleyin. Çok güzel bölüm. Nikon ve Canon arka arkaya tam kare algılayıcılı aynasız fotoğraf makinesi işine girdiler. Şimdi önümüzdeki haftalarda Fotokina var. Ondan önce böyle arka arkaya çıkıyor. Bizde de Fuji X-T3'ün incelemesi çıktı. O da yani çok nadir olan bir şey. Dünyayla aynı anda bir fotoğraf makinesi incelemesini değerlendirmesini diyeyim. Yayına almış olduk.
Ulaştığı zaman.
Ulaştığı zaman oluyor.
Yaptık.
Tabii. Aslında bütün mesele bu. Hani şeye de Spider-Man'e de adeta işte zamanında yayınlanan inceleme. Niye? Çünkü önce geldi. Hani bütün mesele bu aslında.
Tabii ki. Tabii ki.
Nikon ve Canon abi Sony'nin ardından çok çok çok geç kalarak bu aynasız işine full frame tarafında girdiler. Şey var hani APS-C olarak mesela Canon'un vardı makinesi ama full frame'i yoktu. Şimdi ya girdiler bu işlere ama nasıl olacak bilmiyorum. Hani çünkü Sony öyle bir alıp yürüdü ki daha bir de orada şey falan var. Micro Four Thirds'te de Panasonic vesairesi var. Birazcık hatta
bu Sony Nex 5, 6, 7 diye giden bir serisi vardı. İşte ben onlar alfa IFA'da oldu. Falan onları çekmiştim. Onlar kalktı mı?
Alfa'ya dönüştüler. Yani Nex diye bir şey yok evet. Ama o makineler işte şekil değiştirmiş, gelişmiş olarak hayatlarında senin karşında işte 6300 olarak devam ediyorlar.
Peki bu makinelerin karşılığı RX 1 mi Sony'de şu anda?
Hayır. Bu makinelerin karşılığı A7. Yani bu 6300'lerin üst modelleri.
RX 1 vardı full frame.
O ayrı bir şey. O özel bir ürün. Değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesinde. Karşılığı A7 bunların full frame makinelerde.
Şimdi Canon ne çıkardı, Nikon ne çıkardı peki?
Şimdi Canon EOS R diye yeni bir seriye başladı.
Tamam.
Nikon'da da Z7 var. Bunlar daha önce olmayan modeller oldukları için yeni başlıyor. Her şeyleri yeni. Bunların lensleri falan da yeni. Adaptörle eskilerini takabiliyorsun.
Bu aynasız işi bu işte gelecek herhalde aynasız ya bu.
Öyle gözüküyor.
Yani bir dönemlik bir rüzgar değil. Bu kalıcı bir şey oldu fotoğraf öyle işinde.
Öyle. En çok da Sony'ye de ekmeğini. Bunlar nasıl bu kadar geç kaldılar? Nasıl giremediler bilmiyorum. Biraz da şeyden korkuyor. Özellikle Canon. Onun bir de profesyonel video çekim şeyi var ya. Kısmı. Onları satmaya çalışıyor video çekenlere. Hep şeyde mark serilerini de kestiler. Bir şekilde bir şeylerini eksik bıraktılar. 4K'ları vesaireleri eksik mesela hala. Bunda da geldiği zaman konuşuyoruz. Mesela titreşim engelleme sistemi falan yok. Makinenin gövdesinin içinde. Sony'lerde var. Diğerleri bütün rakiplerinde var. Nikon'da da var. Göreceğiz bakalım. Daha hiç elimize geçmedi tabii. Değerlendirmesini yaparız.
Ya tabii ki bu adamların pazarı acaba merak ediyorum ne kadar küçüldü 10 yıl içinde? Herhalde inanılmaz dünyadaki en büyük küçülmelerden, en hızlı küçülmelerden biridir.
Evet.
Kompakt fotoğraf makinesi denen şey bitti.
Bitti.
Öyle bir şey yok. Ha tamam hala her üreticide var da yani yeni model falan geliştirdiklerini zannetmiyorum. Bitti çünkü telefon o işi artık yapıyor. Telefon tahmin ediyorum bu handycam falan el kamerası pazarını da
tabii
haşat
ki
etti. Çünkü yine telefonla çekiyor insanlar. Tamam belki kamera o kameralarda güzel zoomlar falan vardı. Onlar telefonda yok ama adamın da işini görüyor işte. Hani Cem telefonla çocuğun müsameresini çekiyor. Sonra da telefonunu açıyor, konuşuyor. Tamam pratik bir şey. Profesyonel kullanıma
öyle
kaldı sadece.
Sen az önce şey dedin. Dedin ya hani anakartı yapmak mesele değil. Esas ürünü yap sen diye. İşte buradaki ürün de aslında çıkan fotoğraf. Onunla ne yapacaksın? Paylaşım yani Instagram'a o fotoğraf gitmediği sürece neyle çekersen çek.
Öyle,
bir anlamı yok
öyle,
günümüz insan
öyle
için.
Şimdi fotoğrafın kağıda basılması çok azaldı. Fotoğraf genelde telefonun ekranında kalıyor. Oradan bakılıyor. En fazla WhatsApp'tan, Instagram'dan falan paylaşılıyor. O kadar.
O kadar.
O kadar. Hatta genelde de söyleyeyim. Telefon gidiyor, o fotoğraflar gidiyor. Telefon satılıyor, o fotoğraflar gidiyor. Instagram'da kalanla, hani onlar kalmış oluyor senin elinde. Değişti tabii, tüketimi değişti. Belki de doğrusu da buydu. Çünkü hani senin dediğin gibi o ürün telefondan bakılıyorsa yine ne mutlu. Hani çekilen fotoğrafa bakılması lazım.
Öyle.
Bir şekilde saklanması lazım. Hayatımızda bir sürü şeyi değiştirdi. Bu cebimize fotoğraf makinesi girmesi çok fazla şeyi değiştirdi. Çok olumlu tarafı var. Yani bugün işte mağazada ne alacaksın? Kırmızısını mı alayım, mavisini mi alayım? Hemen çekip yolluyorsun. Evden cevap veriyorlar. Maviyi al diye gidiyorsun. Süper bir şey. Evde bilmem ne kombinin bilmem neresi bozulmuş. Fotoğrafını çekiyorum, kombiciye gösteriyorum. Tamam abi şu diyor, veriyor. Süper. Ama bu fotoğraflı yaşamda eski fotoğraf gelenekleri sarsıldı. Şimdi tabii. İşte dediğim gibi fotoğraf makinesi üreticileri kıvranıyor, ne yapsak? Evet. Profesyonel pazar falan diyorsun. Evet, o güzel bir pazar. Çok kar marjı daha yüksek, pahalı cihazlar falan ama kaç kişi profesyonel fotoğraf çekimi yapıyor? Kaç tane satacaksın?
Bir işin Türkiye ayağında da şöyle bir korkunç durum var. Aynı az önce bahsettiğimiz nottaki durum fotoğraf makinelerinde gerçekleşti. A7 ve bunlar da öyle olacak muhtemelen. Çünkü 3000 dolar seviyesinler 20 bin lira civarında dolaşıyorlar abi şu anda.
Çok yüksek. Çok yüksek. 20 bin liralık fotoğraf makinesini kaç kişi alabilecek?
Evet.
Çok çok yüksek. Hani demin dedik işte 6 ay çalışıyorsun. Şimdi bunu da bir yıl çalışsan alamıyorsun.
Öyle.
Yani... Ve hiç yemeyeceksin. Kazandığını bir yıl çalışsan alamıyorsun. Çok çok yüksek.
Öyle oldu.
Yani ben telefonumdan memnunum. Hele bir de 20 bin. Hani 2 bin lira desen düşüneyim. Ya neden olmasın, hani çeker miyim, meker miyim? Ama 20 bin deyince tamam, ben telefonla devam derim sana.
Öyle. Son bir haber de oyuna geçmeden önce. Witcher'ın dizisi geliyor diye konuşuyorduk. O kesinleşti zaten. Witcher'da Geralt'ta şey, Henry Cavill oynayacakmış Superman.
En son Superman. Hmm. Netflix mi bu?
Kimdi? Netflix miydi? Evet, Netflix'ti.
Bakalım nasıl bir şey olacak bilemiyorum. Hani şimdi bu Witcher tabii 1, 2, 3 oyun. Hmm. Ama o aslında bir
hikayesi de var.
Roman dizisi. Hmm. Polonya olması lazım.
Öyleydi
çıkışını.
Galiba.
Ben de okumadım.
Ben okumadım.
Polonya'da baktık. Gitmiştik bir şey için, bir etkinlik için. İngilizce kitapları yoktu. Hmm. Kendi dillerinde kitapları her yerde vardı. İngilizce yoktu. Aramaya fırsat olmadı şey yapma. Mutlaka bir yerlerde vardır da şey olmadı. Açıkçası hani Amazon'dan falan da aratmadım. Vardır kesin. Türkçesi de var galiba. Bunun belli başlı kitapların Türkçesi de var galiba. Bilmiyorum detayını dolayısıyla. Ben bir tek oyundaki karakteri biliyorum. Bakalım. Amazon her zaman da iyi bir şey çıkartmıyor. Netflix. Onu da söyleyelim. Altered Carbon'u pek hatırlamak isteyen bile yok. O da şaheserdi ama pek o kadar yüz güldürmedi. Benzer şekilde yani bilim kurguda üstadların üstadı Philip K. Dick'in Man in the High Castle. O Amazon'du galiba. Yine hani pek öyle o diziyi neşeyle hatırlayan yok.
Sana soru o zaman. Şimdi mesela bu Man in the High Castle'ı hiç okumamış birisi var. Şimdi sen şey der misin? Bak dizisini izleme, kitabını oku. Çünkü hani sonra yaparsan şimdi zaten kötü bir dizi izleyip bütün sürprizlerini de öğreneceğine
tabii.
Git kitabını oku der misin?
Ya o birazcık şeye bağlı ya. Şimdi adamın ne kalibrede okuyucu olduğuna bağlı. Şimdi yapabiliyorsan bir kere hani şu var, İngilizce mi okuyacaksın? Hmm. Zaten Man in the High Castle Türkçesi var mı bilmiyorum. İngilizce okuyacağını varsayalım.
Peki.
Yani yılların bilim kurgu okuyucusuysa okusun tabii. Ama tabii ki bu çok şey bir edebiyat değil. Giriş seviyesi diyeyim bir edebiyat değil. Hani biraz yorulursun. Öyleyse şeyini oku, dizisini seyret. Hmm. Ama tabii şöyle bir şey var. Dizisini seyrettiğinde onun kitabını okumuş, kendini sayıyorsan zarardasın. Şimdi dünyanın en büyük edebiyat eserlerinden birisi. Fahrenheit 451, Ray Bradbury. Şimdi bunun yeni filmini çektiler. 2018-2017 yapımının ne filmi var. Bu filmin kitapla bir alakası yok. Hani evet. Ana temalar dışında başka bir şey. Film. Şimdi bunu filmi izleyen bir sürü kişi Fahrenheit 451'i okudum sayacaksa yanmış. Hmm. Gerçi bunu hani her şeye yansıtabilirsin. Ne bileyim, Lord of the Rings'in filmini seyretmek, kitabı okumak mıdır? Değildir. Bilemiyorum. Yani eğlence olarak diziler, filmler güzel de şey olayı çok korkunç. Dizi 26 bölüm işte, 13 bölüm çarpı 2 diyelim. Hı hı. Ya bu bir kitap. Deli gibi uzatılıyor şey olsun evet. diye. yayılıyor.
Hobbit işte. 3 film çıkardılar.
Evet. 3 kitaptan 3 film yaptılar. Sonra 1 kitaptan 3 film yaptılar. Ya tabii ki muhteşem yapıyorlar. Hani dünyanın en yüksek efekt kalitesi, kurgusu, oyunculuğu, her şeyi muhteşem. Ama tabii okuma keyfi başka. Ama okuduğundan keyif almak için de biraz orada da yetişmiş olman gerekiyor.
Yani şey için sordum. Kötü bir dizi ya da film uyarlaması senin daha sonra belki okuyacağın kitabın da içine ediyor bir yanda.
Tabii ki. Şimdi bak mesela son yıllarda en güzel televizyonda izleyebileceğin şeylerden biri The Expanse. Hmm. Ben açıkçası onun romanını bilmiyordum bile. Hani okumamıştım, bilmiyordum bile. Dizisini seyretmeye başladık. 2 sene mi, 3 sene mi ne oldu? Seyrettik. Şimdi çok fazla diziye yatırım yaptığım için kitaba da giremiyorum. Ama aklımda şey kitaptaki, acaba kitabımı okusaydım, keşke kitabımı okusaydım diye içimde de kaldı. Diziyi beklemek zorundasın. Bazı şeylerde hani ya kitabı okuyayım da dizi kalsın diyorsun, hani ziyan olmasın diyorsun. Daha okunacak şey, yani şey hani öyle bir bilim kurgu özelinde konuşuyorsan, öyle bir birikim literatür var ki, geçmiş var ki, o 3 tane 4 tane diziyle o bitecek gibi değil o yığın. Şanslısın, her zaman okuyacak bir şeyler olacak. Ha, Türkçe okuyorsan tabii orada sıkıntın var. Her şeyin Türkçesi yok. Olanın da hepsi iyi diye bir şey yok. Ama elindeki imkanlarla devam edeceksin.
Bir okuyucu kitabın çevirisinin iyi olup olmadığını nereden anlayacak? Aldım ya, çarşıdan aldım, okuyorum.
Şimdi Murat, şöyle bir durum var. Şimdi ben Türkçem iyidir. İngilizcem de iyidir. Tamam. Okulunu da okuduk. Ben Türkçe çevirili bir kitap okurken, İngilizceden Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap okurken ya da bir televizyonda bir şey seyrederken bir çeviri hatasını şeyi anlayabiliyorum. Yani bunu, bak şurada bunu yapmışlar diyebiliyorum. Hani genelde de hatta şöyle, hani bir Türkçe bir laf geçer ya da kitapta bir şey okursun. Ya bir garip bir cümle falan, hani ya da o cümle akışla, anlatımla alakasız duruyordur. O parça oturmuyordur oraya. Oradan şeyi anlarsın, hani bu aslında İngilizcesi kesin böyle böyle çevrilmiş anlarsın. Ama tabii bu bir yetkinlik gerektiriyor. Bu bir iki kitaplık dolusu kitabı devirdikten sonra bu kadar yetkinleşebiliyorsun. Ya normalde yapabileceğin çok bir şey yok tabii. Ben Murat, hani çeviri mükemmel yapılmış bile olsa aradan parça atılmış olabiliyor falan. Hani bunu nasıl anlayacaksın?
Onu anlayamazsın.
Tabii. Anlayamazsın. Yapabileceğin bir şey yok. Saygın yayın evlerine takılacaksın. Ha arada tabii ufak duyulmamış yayın evleri de olabilir ama hani onlar da kendilerini ispat edene kadar birazcık ceremesini çekecekler maalesef. Marka yayın evlerine takılacaksın, şeye bakacaksın. Hani çok titizsen bu konularda, onu yazar, çevirmenin başka daha önce işleri var mı? Ona bakacaksın. Çünkü geçtiğimiz yıllarda çok da konu dağılıyor. Şöyle bir şey yaşandı. Türkiye'de birçok yer olduğu gibi, Türkiye'de de bilim kurguya dudak büküdürdü. Ben İngiliz Edebiyatı okudum. Benim okuduğum okulda da bilim kurgu postmodern bir çaba olarak görülür ve saygı görmezdi. Kurt Vonnegut dışında saygı görmezdi. Türkiye'de de yıllarca böyle yapıldı, bakıldıktan sonra bundan ekmek çıkacağı fark edilerek geçtiğimiz yıllarda yağmalandı bir anda yayın evleri tarafından. 60 yıllık bilim kurgu geçmişi dünyanın. Her şey, hani bu kitap bizden çıksın, biz alalım telifini ilk. Biz çünkü öyle kafadan basamıyorsun.
Tabii.
Anlaşmasını yapman lazım. İşte bizden çıksın diye öğrencilere falan, ki yani benim camiam bu, çok rahat konuşabilirim. Öğrencilere falan başyapıtlar verilip tercüme ettirildi, yayınlatıldı. Bir mutsuz bir şey yaşandı. Bir dönem yaşandı. Şu anda daha durulmuş durumda ortam. Ha ama okur için tabii ki bir çaba var. Yani raftan aldım, gördüm ki kitapçıda, aldım okuyorum. O kadar titiz bir okuyucuysan o kadar kolay olmuyor işte. Biraz çaba harcayacaksın. Goodreads sitesini, Goodreads, Reyat. Sitesini tavsiye edebilirim. İnsanlar orada yorumlarını yazıyor.
Güzel.
Okudukları kitaplar hakkında. Türkçe, yabancı, Türkler, yabancılar, global bir site. Oradan ta insanların yorumlarını okusunlar. Bir fikir edinirler. Okur olmak da bir çaba gerektiriyor yani.
Evet.
Ya da dizileri izle geç.
Evet, peki oyun dünyasına girelim. Zaten fazla bir şey yok. GameX oyun fuarı başladı.
Başladı, bitti. Hatta biz bunu yayınladığımızda yok, belki pazar, bitiyor mu?
Pazar da var. Devam ediyor. Pazar devam ediyor.
Bitiyor. GameX. Bu hiç gündeme bile gelmedi
evet,
bu sene.
Evet, bu sefer gelmedi.
Yine yok standı yıktılar. Cosplayciyi abi, kovaladılar falan. Var mı maceralar?
Ben daha duymadım ama oyun fuarı o daha olmamıştır hafta arası çünkü şimdi hafta sonu belki onlar çıkar meydana. Bu oyun fuarları YouTuber görme mekanlarına dönüştü aslında evet. Bakarsan. Onların hayranları gidiyor oraya. O yığılmaları yapan onlar. Yani yoksa oyun fuarı kimliğinden biraz o yüzden çıkmış oluyor aslında bakarsan.
Bir de şeyin de yok. Çok gösterebileceğin bir şey de yok.
Öyle.
YouTube'cu getiriyorsun. Cosplay'ci getiriyorsun. Sonra stand yıkıldı oluyor. Bilemiyorum. Ben hiç GameX'e gittim mi? Gitmedim.
Ben de gitmedim.
Gitmedim.
Uzak zaten bana çok. Ta Beylikdüzü taraflarında.
Daha başka fuarlar da var. Türkiye'de oyun fuarı çok.
Tabii tabii.
GIST var.
GIST var.
GameX var. Bir tane bir alakasız bir tane denendi geçen sene ama anladığım evet. kadarıyla 50 kişi falan
kimse
gitti
fark
gitmedi.
Etmedi,
evet, o öyle bir fuar oldu falan. Var bir şeyler oluyor.
Xbox Live'da kesinti meydana geldi.
Oldu. Hatta çarşamba mı ne oldu? Bu cumaya kadar yansımaları sürdü. Hatta hala
düzenledim yoksa.
Şey var. Bir hani %100 tamamıyla çözülmüş değil sorun. Aynı zamanda geçen hafta WhatsApp, Facebook'ta falan da kesintiler oldu. Ama bu ilk kez Xbox Live ağında bu kadar uzun bir aksama var. Bu ilk başta hiç oynanmıyordu. 1-2 saat hiç oynanamadı. Çünkü buluttan şey yapamıyor.
Veriyi çekemiyor.
Veriyi çekemiyor. Save'i şeyi alamıyor. Senkronizasyonu yapamıyor. Hiç oynanamadı birkaç saat. Yani tabii offline oynayabiliyorsun da orada da hani ben ileride hani bulut senkronizasyonda sorun mu olur falan diye ben oynamadım mesela o hayat hata mesajı alınca. Şimdi çalışıyor ama %100 değil. Bir ilk kez böyle büyük bir şey yaşadılar. Bir saatlik, yarım saatlik aksamalar her zaman olan şeylerdi. Nadir. Ama ilk kez uzun bir hata oldu. Düzelteceklerdir.
Telafi
sorun
de.
Şey oldu hani hı. yeni Destiny'nin paketi çıktı.
He, evet, o çıktı.
O çok da hani güçlü pazarlanan bir şey. Büyük bir paket olduğu söylenen bir şey. O çıkmışken tabii böyle bir arıza olması falan mutsuzluk anlamına geliyor.
Bir bazen hani böyle olduğu zaman oyun verip telafi özür dilerler de bakalım
böyle
işte bir
şey olacak. Sony'nin mı? Yıllar önceki büyük kesintilerinde Sony hem oyun verdi hem de bir şey verdi. Para verdi cüzdanı. Bilmiyorum bu hani o kadar hani bunun hiç oynatmayan kısmı 3-4 saat sürdü. Dolayısıyla Microsoft bilmiyorum öyle bir jest herhalde yapmaz. Ha, yaparsa ne güzel olur.
Evet. Engellilere yönelik Xbox Adaptive Controller çıktı.
Evet bu da
söylemiştik daha önce
işte bunu. Bilgisayarı oyun kontrolcüsünü ayağıyla yöneten falan engelli arkadaşlar için bir kendilerine göre bir kontrol çözümü oluşturabilecekleri değişken bir cihaz. Bu çıktı, olumlu da karşılandı. Tabii bizim şeyimiz biraz zor, takdir etmemiz biraz zor.
Tabii.
Yani onu böyle bir şeye ihtiyacı olan arkadaşlar değerlendirip hayatlarına yeni bir boyut açtı mı, bir kolaylık sağladı mı anlatmaları gerekiyor. Bilmiyorum Türkiye'ye en azından örneği gelir.
Herhalde.
Ama bizim değerlendirmemiz kısıtlı olacaktır.
Doğru.
Yüzeysel kalacaktır.
Microsoft Xbox'a Cortana ve Alexa ile komut desteği getirmiş. Tabii komutu nasıl alıyor derse mesela işte...
Cortana zaten var.
Var. Alexa Home mesela bağlanıyor ona. Ona verdiğin komutu aktarıyor, gerçekleştiriyor.
Işıkları kapa diyorsun, işte suyu aç diyorsun. Suyu aç demiyorsun.
Tabii. Ya oyunu başlat, bilmem ne uygulamasını başlat vesaire. Ama bu daha deneme aşamasında herkese verilen bir özellik değilmiş. Yani herhalde test edecekler.
Evet.
Spider-Man çıktı Sony'den.
Bizde incelemesi var bunun.
İncelemesi de var, evet.
Şehirde dolaşıp adamları dövdüğün bir oyun olmaktadır.
Evet.
Acayip büyütülüyor. Sony'nin bir pazarlama başarısı bu.
Tabii.
Ben o kadar büyütülecek bir şey pek anlamadım. Tamam, şimdi hani oyun kısmını bırakıp teknik kısmına bakarsan çok güzel. Bütün şehir evet. var. Hani binalar falan gördüğün kadarıyla tekrar etmiyor. Hani belki ediyordur da hani koskoca şehirde bir bina 5 kere tekrar etse anlamazsın. Hı hı. Dolayısıyla tekrar etmiyor gibi geldi bana. Bilemem detayını. Akıcılık, yükleme yok, bir şey yok. Bütün şehirde zıplaya zıplaya gidiyorsun. Hiç öyle dur yüklüyorum, yeni mahalleyi yüklüyorum, Bronx'u yüklüyorum, bekle diye bir şey yok. O bakımlardan çok süper. Oyun olarak tabii biz kısıtlı deneyimlediğimiz için ben inceleme boyunca ancak izlediğim için hani ben çok bir şey göremedim. Takım elbise, maskeli adamları dövmek dışında bir şey göremedim ama bir senaryo tabii ki, bir öykü, bir sürprizli falan bir şeyler varmış. Var. Sadece PlayStation 4'te.
Tabii.
En büyük sorunu bu.
Sony'nin kendi özel oyunu.
Evet.
Sony CEO'su diyor ki cross platform için. Oyun zaten en iyi PlayStation'da oynanıyor bize göre diyor.
O yüzden başkalarıyla oynamanıza gerek yok. Gerek yok. Siz kendi evet. arkadaşlarınızla oynayın diyor.
Evet.
Sony acayip ayak diriyor bu çok. Farklı platformların birbiriyle oynaması konusunda. Tabii sektördeki güçlü şey olunca, oyuncu olunca bu normal de bir ticari açıdan normal bir hareket. Sony bu iş olmasın diye ayak diriyor. Çok da sıkıştırılınca böyle laflar ediyor. Biz daha bizimki en güzel platform, niye bizimkiler bizimkini oynayan başkasıyla oynasın ki diye. Fortnite diye bir devrim yaşanıyor tabii. Fortnite'da öyle bir şey ki, Fortnite'da da telefonla, Switch'le oynuyorsun, Xbox'la, masaüstü bilgisayar, herkes birlikte oynuyor. Güzel bir şey bu kendi içinde. İşte Sony mızıkçılık yapıyor, ben hayatta bu işe bulaşmam diyor.
Valla şey diyen de var işte, belki o sayede çark ederler diyor. Hani eğer cross platforma izin vermezsen PlayStation'a çıkarmayacağım bu oyunu diye
işte,
tehditle.
Şimdi çok güçlü olunca tabii PlayStation, hani hiçbir firmanın da bunu söyleyecek durumu yok. Çünkü hani PlayStation'a çıkartma sonra taş ye. İşte,
Bethesda öyle demiş.
Meh.
Bakalım.
Ya aslına bakarsan gerçekten bir oyuncu tarafından bakınca çok anlamlı mı, çok bir şey katıyor mu bilmem ama şu benim hoşuma gider. Şimdi ben tabletten oynayacağım, karşımdaki adam masaüstü bilgisayardan oynayacak. Belki karşılıklı oynamak çok zevkli olmayabilir benim için özellikle ama aynı karakteri açabilmek bence çok güzel bir şey.
Evet.
Şimdi mesela hani normalde bir dudak bükeceğin Asfalt 8, Asfalt Extreme, mobil oyun. Telefonda da var, şeyde de var, PC'de de var, Windows'ta da var. Güzel bir şey aynı oyunu oynayabilmek.
Doğru.
Benim hoşuma giden zaten bir şey bu esneklik.
En büyük isyanlarından biri o. Tamam, karşılıklı oynayamıyoruz, anladık.
Karakteri aktar.
Save'i
aktar, evet. Yani bu... Şimdi karşılıklı oynamaya çünkü bazı böyle itirazlar da geliyor. Karşıdaki adamın kontrolü işte mouse, klavye, mouse. Öbürününki joystick, seninki dokunma. Çok adil bir ortam değil. Ya olmasın kardeşim, hani onu da şeyle düşünsün. Hani klavyesi mouse olmayan, hani oynamasın. Hoşuna gitmiyorsa oynamasın, tamam. Bence senin dediğin gibi karakteri aktarabilmek, save'i aktarabilmek daha önemli bir şey.
Kesinlikle.
Daha önemli bir şey. Yani buna kimsenin de itirazının olmaması lazım. Aynı karakteri yani, ister tabletten açayım, ister Xbox'tan açayım.
Öyle. PlayStation 2 ömrünün sonuna gelmiş.
Evet, PlayStation 2 üretimi zaten kalkmıştı da Sony artık Japonya'da servis de vermeyecekmiş. Yani bakımını, şeyini de üstlenmeyecekmiş. Hmm. O yüzden tam olarak bitmiş sayılıyor. Tabii bu PlayStation 2, 3 değil.
2000 yılında çıkmış.
Gayet çıktığı zamanı hatırlıyorum. Güzel bir makine. God of War oynamak için ideal makine. 1 ile 2'yi oynamak için. Tam onun işte platformu. Artık şey olsun. Yani NXT servisi şey ya verilmese de Murat ikinci elini bulursun zaten. PlayStation 2 yanılmıyorsam en çok satan konsol o dünyada. Yanılmıyorsam bozulursa ikinci elini alırım. Hani hiç servise götüreceğim taksi parası daha fazla tutabilir. Bunun da genelde zayıf noktası optik sürücüsü. Hani kırıp falan hard disk içine koyuyorlar falan öyle aşıyorlar. Bazen hani disk, CD sürücüsü bozulsa bile öyle aşabiliyorlar. Ya da işte yenisini alacaksın, ustaya götüreceksin tamir etsin diye. Yani bu Sony'nin tabii bunu servisini vermiyor olması PlayStation 2'nin ölüp bitmiş, yok olmuş olduğu anlamına gelmiyor. PlayStation 2 hala oynanabilir bir cihaz, kullanılabilir bir cihaz. 1000 tane de oyunu var. Kim bilir kaç 1000 tane oyunu var.
Öyle. Haberler bu kadar Levent abi bu hafta.
Bu hafta böyle geçti.
Evet,
bu haftalar birazcık kuru geçiyor. Pek yok çünkü şey yok.
Malzeme
yok. Intel bir habire internette 9700K benchmarkları falan çıkıyor ama hani ortada yok. AMD'de ekran kartında hiçbir şey söylenmiyor. İnanılmaz bir sessizlik var. İşlemci tarafında tamam Threadripper'ın da ikinci nesli çıktı. Bize uğramadı ama çıktı. Ryzen'in ikinci neslini zaten biz günü gününe haber yapmıştık çıktığında incelemesini yapmıştık. İşlemci cephesinde bir şeyler var AMD'de. Ekran kartında hiçbir şey konuşulmuyor. Ne bir haber var, sızıntı var, ne kimsenin ilgisi var.
Benim bir tahminim var abi. Nvidia'nın NDA'ları sırasıyla iki tane NDA'sı var. Biri 14'ünde bitecek, biri 17'sinde bitecek yanlış hatırlamıyorsam. 14'ünde bitecek olan NDA'da hala benchmark göremeyeceksiniz. Yok. Sadece şey ne olduğunu.
Gizlilik donanım anlaşması.
Yani. Tabii evet. İşte neye yarıyor bu kart? Bunu anlatacağız 14'ünde.
RTX on, evet. RTX off.
Kısacası. Daha sonra 17'sinde benchmarkların yasakları kalkacak. Ben diyorum ki AMD muhtemelen onu bekliyor. Yani çünkü orada şimdi Nvidia ile çok güzel bir pazarlama yaptı. Bir olumlu hava estirdi ama işte herkesten sakladığı bir şey var. Acaba bu aletin performansı RTX açık olduğunda ne olacak?
Ray Tracing'i açınca çözünürlük 1080p.
Evet işte bu.
Nvidia bunu saklamaya çalışıyor.
Bir de 1080'lerden ne kadar fark atacağı meselesi var. İşte AMD bence onu bekliyor abi.
Bilemiyorum ama bir heyecan yaratmak için bir şeyler sızılması, konuşulması falan lazım. Çok fazla bir sessizlik var bence. Umarım hayırlı bir şey olur. Intel bile işte ekran kartının bir dumanlı bir şeyler, teaser denen bir sinyaller bir şeyler verdi. AMD'den hiç hareket yok.
Hiç yok.
Şimdi telefon tarafında da iPhone duyurulacak. Samsung tamam işte Note 9'u çıkardı. Hani Samsung birazcık yapacağını yaptı bu sene. Samsung'dan çok daha bir şey bekleme telefon konusunda. Samsung'da zaten Apple dışında da oyuncu kalmadı. HTC'yi kimse merak etmiyor.
Tabii.
Nokia bir 5 objektifli bir telefon gösterildi ama falan biliyorsun ama hani o nedir kimse anlamadı. Olur 5 de olacak, 15 de olacak. Tabii. Hani onda da şaşırmıyoruz zaten. O Photoshop falan değilmiş, gerçekmiş o hani öyle bir şey. Ama hani onun çıkacağının garantisi yok. Tabii. Bir prototip, onun laboratuvarda onun 25 objektiflisi de olabilir.
Doğru.
İşte yani doğal şu anda bir sessizlik olması doğal. Firmalarda zaten insanların kafasını karıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu hafta HDR 10 Plus standardı duyuruldu. Daha bu geçen hafta HDR televizyon almış arkadaşlara güzel bir sürpriz oldu. Yeni standart. Özellikle HDR'da kesinlikle şunun çözülmesi lazım. Hani habire standartlar çıkıyor. Var olan ilk başta çıtayı çok yüksek bir yere koydular. Dolby Vision 2000 nit dedi televizyonlarda ya, parlaklık. Tabii. İşte HDR, premium HDR falan dedi Samsung, 1500 nit mi ne dedi. Sonra baktılar ki bu televizyonlar pahalı, hani bu parlaklıkla bu televizyon ucuza üretilemiyor.
Satamayacağız.
Özellikleri düşürüp isim uydurmaya başladılar. Display HDR, Display HDR 600, 600 nit. E hani 2000'dik,
ya,
600'e düştük zaten, 500 benim evimdeki televizyon, evet, şey. 600'e düşürdük. Özellikleri kesip kesip bir etiket uydurmaya başladılar. Şimdi Display HDR rüzgarı da geçti. Bir HDR 10'da şey kırıldı, hani mutabakat sağlandı. Ama bu hafta HDR 10 Plus. Böyle kimse satın almaz. Ben de almam. Ne bir hafta sonra ne çıkacağını bilmiyorum. Niye alayım? Beklerim. Bir hafta sonra başkası çıkıyor zaten.
Çok doğru.
Bu şekilde zaten HDR insanların hayatını değiştiren, aman tanrım işte HDR dünyasına girdim daha geri dönemem dedirten bir teknoloji değil. Öyle bir etki yaratmıyor. Bir de böyle insanları korkuturlarsa 3D gözlükler gibi, bu da yalan olur yani.
Evet. Evet. Kesinlikle.
HDR 10 Plus bu hafta duyuruldu. Biz eklemedik bile şey ama.
İşte eklemiş olduk.
Panasonic'te falan var. Tabii ki öyle 500'lık televizyonda yok. Yüksek televizyonda var.
Kesin.
Xbox One'a da şey geliyor. Dolby Vision geliyor. Ama nasıl olacak? O da mı yoksa bir şekilde kesilip biçilip hafifletilmiş Dolby Vision mı olacak bilmiyorum. Çünkü HDR teknolojilerinin en yükseği o. Hani en yüksek özellikler gerektireni o. O yüzden kimse de o yok. Çok çok pahalı televizyonlarda var. Hiçbir cihazda da yok. Televizyonda da yok. Artık herkes bir tarafa çekiyor. Ucundan, evet, kendi tarafına çekiyor. Kim kazanacak ya da yırtılacak mı ortadan herkes çektiği için, hiç kimsenin bir işine yaramayacak.
Öyle şey oldu mu, kullanıcı kaybeder abi her zaman.
Kullanıcı kaybediyor tabii. Bir standart oluşması lazım. Şey konusuna hiç girmiyorum. Sahte HDR.
Aman yok.
Bir de o var.
O da var.
HDR gösteremeyen ama HDR sinyalini kabul eden televizyonlar.
Doğru. Peki Lerent abi, o zaman ben gideyim Amazon'dan uranyum alayım.
Kafamı soktum. Atom bombası yapamıyorsun ama o, evet, şey.
Hediyelik eşya.
Öğrencilere şey, oyuncak sınıfta göstermek için uranyum o. Yoksa sattırmazlar tabii sana.
Peki önümüzdeki...
Bunu işte zenginleştirmen gerekiyor. Onu yapabilirsen...
Yok abi, biz zenginleştirmek için...
Ortalığı da patlatabilirsin ama onu sen zenginleştirirken seni patlatıyorlar zaten. O neydi? İran şey, bir virüs yollamışlardı ya, bak ismini bile unuttuk. Santrifüj makinelerini bozan.
Stuxnet diyorsun.
Evet, işte sen daha onu zenginleştirmeye çalışırken seni zenginleştiriyorlar bir anda. Sen onu sipariş ettiğinde emin ol, o sana gelene kadar o takip ediliyordur. Bu kim bu diye bakıyorlardır.
Peki Levent abi, zenginleşme demişken Plus abonelisi olmayı unutmayın. Devam ediyor.
Bizi zenginleştiriyorlar, evet, onlar da. 15 lira.
Önümüzdeki dönemde kampanyalarımız da olacak. Bizden haber bekleyin. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.